Ayrım 23.
Haklısın. Yalnız nedense bize pek bir yararları dokunmuyor, dedi ihtiyar Beslebnov, düşünceli. Zaten oldum olası pek konuşmazdı. O da nedenmiş. Baksana kızılları ne kadar sürdüler geri, ta Voronez'in ardına kadar, Moskova'ya yaklaşıyorlar. Ta ne zamandır yaklaşıyorlar Moskova'ya. Aceleye gelmez bu iş, Filip Ageviç. Savaşta işlerin aceleye getirilmeyeceğini anlamalısın. Acele işe şeytan karışır. Her şeyi yavaş yavaş yapacaksın. Haritalara göre, plana göre, daha bir dolu şeye göre. Rusya'da köylü, tarlada çekirge. Kaç tane kazak var ama? Bir avuç. Bunların hepsi doğru. Doğru ya, galiba bizimkiler pek fazla tutunamayacaklar. Kışa yine konuklar gelir diyorlar. Eğer şimdi hemen Moskova'yı ele geçirmezlerse Kızıllar geri gelecekler. Orası öyle, haklısın. Ama Moskova'yı ele geçirecekler mi dersin? Geçirmeleri lazım. Lakin Tanrı ne dilerse o olur. Bizimkiler yaparlar canım. Kazakları son adamına kadar askere aldılar. 12 Kazak kol ordusu var. Yapamazlar mı? Kim bilir? Peki sen ne alemdesin? Savaşmıyor musun artık? Ne de iyi savaşçı olur benden. Ama bu bacağım olmasaydı ben gösterirdim onlara düşmanla nasıl savaşılır. Biz ihtiyarlar yamanızdır, yaman. Dediklerine göre yaman ihtiyarlar Don'un öte kıyısında kızıllardan öyle bir kaçış kaçmışlar, biri bile gocuğunu geri getirmemiş. Üstlerinde ne var ne yok çıkarıp atmışlar. Bütün bozkır gocuktan sapsarı kesilmişti diyorlar. Çiçek tarhına dönmüş. Panteleimon, Beslemnov'a yan yan bakıp kuru bir sesle konuştu. Bana kalırsa hepsi yalan. Belki bazıları hafiflemek için esvaplarını çıkarıp atmıştır, olur. Ama niçin oradan oraya gidip işi 100 kat büyütüyorlar canım? Neymiş o? Bir palto, hatta bir gocuk da ne ola? Hayat ondan değerlidir, yoksa değil mi ha? Sorarım sana. Sonra kaldı ki, her ihtiyar da esvapları üzerindeyken doğru dürüst koşamaz ki. Bu namussuz savaşta av köpeği gibi bacakları olmalı insanın. Ben mesela, ben nereden bulayım öyle bacakları? Sonra sen niye üzülüyorsun bu işe bu kadar Filip Ageviç? Tövbe tövbe, ama sana ne yararı var onların? Yani gocukların demek istiyorum. Mesele gocuktu, paltoydu filan değil. Düşmanı bir güzel pataklamak mesele. Öyle değil mi öyle? Neyse, hadi hoşça kal. Amma da konuştuk. O kadar işim vardı. Ha buzağını buldun mu? Bakıyor musun hala? Hiçbir haber yok ha. Herhalde Koperliler yemişlerdir. Gözlerine dizlerine durur namussuzların inşallah. Ama sen savaşı hiç merak etme. Bizimkiler köylülerin hakkından gelecekler. Panteleimon kabara kurumlana topal aksak basamaklara doğru yürüdü. Ama anlaşılan köylülerin hakkından gelmek pek o kadar da kolay olmuyordu. En son Kazak taarruzu başarılıydı ama çok kayıp verilmişti. Aradan bir saat bile geçmemişti. Panteleimon kötü bir haber aldı. Neşesi kaçtı. Kuyunun çevresi için bir kiriş hazırlarken bir kadının avaz avaz ağlayıp dövündüğünü duydu. Sesler gitgide yaklaştı. Panteleimon Dunya'yı gönderdi. Ne oluyor baksın diye. Koş bak bakalım kim ölmüş, dedi baltasını kütüğe saplayıp. Dunya çabucak döndü. Yukarı Don cephesinden 3 ölü kazak getirilmişti köye. Anikuşka, Hristonya, bir de köyün öte ucunda yaşayan 17 yaşında bir delikanlı. Haberi duyunca şapşala dönen Panteleimon kasketini başından alıp haç çıkardı. Tanrı günahlarını bağışlasın. Ne yaman kazaktı, dedi yaslı yaslı. Hristonya'yı düşünüyordu. Daha geçen de onunla birlikte Tatars'tan çıkıp toplanma merkezine gitmişlerdi. Çalışamadı. Anikuşka'nın karısı sanki boğazını kesiyorlarmış gibi çığlık çığlığa haykırıyordu. Öyle acı acı ağlıyordu. İhtiyarın yüreği parçalandı. Hemen uzaklaştı oradan, evine girdi. Kapıyı sımsıkı kapattı. Konuk odasında Dunya heyecandan boğulacak gibiydi. Ben şöyle bir baktım anacığım. Anikuşka'nın hemen hiç başı maşı kalmamıştı. Bulamaça dönmüş. Oh korkunçtu. Öyle bir kokuyordu sonra. 1 kilometreden duyardın. Niçin getirmişler onları burayı bilmem. Ama Hristonya arabanın içinde sırt üstü uzanmıştı. Kaputunun altından bacakları çıkıyordu. Tertemiz, öyle beyaz, öyle beyaz. Sanki kardan yapılmış gibi. Yalnız sağ gözünün hemen altında küçücük bir delik vardı. Bir kapikten büyük değil, o kadarcık bir delik. Kulağının ardında kan kurumuştu. Panteleimon öfkeyle yere tükürüp avluya çıktı. Bir baltayla bir küreyi kaptığı gibi topal aksak Don'a gitti. Giderken yazlık mutfağın yanında oynayan Mişatka'ya seslendi. Ninene söyle, ben nehrin karşısına gidiyorum. Odun keseceğim, duydun mu canım? Don'un ötesindeki korulara sakin, latif bir sonbahar gelmiş yerleşmişti. Kavaklardan hışır hışır kuru yapraklar dökülüyordu. Alıç fundaları alev almış gibiydi. Seyrek yaprakları arasında kızılcık kırmızısı böğürtlenler ufacık alev dillerini andırıyorlardı. Ormanı çürüyen meşe kabuğunun acı, taşkın kokusu doldurmuştu. Dolanık, sık yaban mersinleri, sarmaşan dallarının örgüsü altında olgun dumansı mavi meyveleri güneşten saklı yerlere saçılmıştı. Gölgede ölü otlarda hala çiğ vardı. Bir örümcek ağı çiğ damlacıklarıyla gümüşlenmişti. Sessizliği tek bozan, ağaç kakanın düzenli taptapı, ardıç kuşunun cıvıltısıydı. Ormanın haşin sessiz güzelliği, Panteleimon'u biraz huzura kavuşturdu. Fundalar arasından usullacık geçerken, yere dökülen yaprakların nemli örtüsünü ayaklarıyla kaldırarak kendi kendine düşünüyordu. Hayat bu işte bu. Az önce hayattaydılar, şimdi mezar hazırlığı. Ne yaman bir kazaktı. Yıktılar, öldürdüler. Bize geldiği sanki daha geçen gündü. Darya'yı sudan çıkardığımızda kıyıda durduydu öyle. Ah Hristonya, ah! Demek seni de bekleyen bir düşman kurşunu vardı. Anikuşka, sen de ne neşeli adamdı. İçkiyi sever, gülmeyi sever. Şimdi bir ceset. Dunya'nın anlattıklarını hatırladı. Anikuşka'nın tüysüz, sıska güleç yüzünü beklenmedik bir canlılıkla görür gibi oldu. Kafası paralanmış, halini bir türlü gözünün önüne getiremedi. Hayır, ölmüş olamazdı o. Gregor da Gregor diye böbürlenmekle Tanrı'yı kızdırdım, iyi etmedin diye kendi kendine kızdı. Beslebnov'la konuşmalarını hatırlayınca, belki Gregor da şimdi bir yerde serinmiş kalmıştır, kalbura dönmüştür kurşunlarla. Ama Tanrı korusun, biz yaşlıları kim korur o zaman? Bir fundanın altından birden çıkan bir çulluk, Panteleimon'u korkuttu. Telaşla geri sıçradı. Dalgın gözlerle küçük kuşun yan yan sinirli uçuşunu izleyerek yoluna devam etti. Ufak bir orman gölcüğünün başında bir küme çalı kestirdi gözüne. Kesmeye başladı. Çalışırken hiçbir şey düşünmemeye gayret ediyordu. Bir yıl içinde ölüm o kadar sevdiğini, yakınını almış götürmüştü. Düşüncesi bile yetiyor, afakanlar basıyordu ihtiyarı. Dünya soluyor, kapkara bir örtüye sarınır gibi oluyordu. Şu fundayı kesip indireyim bari. İyi çalı bu, iyi çit olur diye yüksek sesle kendi kendine konuştu. Kasvetli düşüncelerini dağıtmak için. Epey çalıştıktan sonra ceketini çıkardı, kestiği çalıların üstüne oturdu. Solmuş yaprakların kokusunu derin derin soluyarak dalgın gözlerle uzakta açık mavi bir pusa karışan ufka baktı. Son güzellikleriyle parıldayan, güz ışığınca yaldızlı ufak korulara baktı. Az ötede bir isfendan fidanı vardı. Öyle güzel dile gelmez. Soğuk güz güneşinin altında ışıl ışıl, mor yapraklı, yaygın dalları yeryüzünden havalanmaya hazır bir masal kuşunun kanatları gibi açılmıştı. Panteleimon oturduğu yerde uzun zaman baktı o ağaca, sonra gözü gölcüye takıldı. Durgun, tertemiz suyun içinde kocaman kocaman sazan balıklarının siyah sırtlarını gördü. Suyun yüzüne öyle yakın yüzüyorlardı. Panteleimon fırıl fırıl kanatlarını, mor kuyruklarını görebiliyordu. 8 tane balık vardı orada. Arada sırada su zambaklarının yeşil yaprakları altına dalıp gözden kayboluyorlar, sonra yine duru suya çıkıyorlar, söğüt ağacından düşen ıslak, çökerken yapraklara atılıyorlardı. Sonbahar kurak geçtiğinden gölcüğün suyu çekilmişti. Sazanları yakalamak herhalde pek zor olmayacaktı. Panteleimon biraz arandıktan sonra bir başka gölün yanında dibi yırtık bir çuval buldu. Kendi gölüne döndü. Pantolonunu çıkardı, soğuktan homurdanıp titreyerek çuvalla beraber suya girdi. Çuvalın alt ucunu gölcüğün dibine batırdı. Arada bir elini çuvalın içine sokuyor, orada çırpınıp dolaşan hırçın bir balık var mı yok mu diye bakıyordu. Gayretleri başarısız oldu. Her biri en azdan 5 kilo çeken 3 sazan yakaladı. Fazla da durmadı. Soğuktan topal bacağı tutulmuştu. Bacaklarını kuruladı, giyindi. Isınmak için yine çalı kesmeye koyuldu. Her şeye rağmen iyi çalışmıştı o gün. Hepsi bir arada 15 kilo eden 3 balık yakalamak öyle herkese kısmet olmazdı. Balıklara dalmış düşüncelerinden kurtulmuştu. Kasvetli havası geçmişti. Geri kalan balıkları da toparlamak için oraya yine gelmek niyetiyle çuvalı bir güzel sakladı. Altın renginde domuz yavrularını andıran tombalak balıkları kıyıya atarken kimse onu görmüş olmasın diye kuşkuyla yanına yönüne bakındı. Sonra balıkların solungaçlarından bir dal geçirdi, çalı çırpı demetini sırtlandı, aheste adımlarla nehre doğru yürüdü. Yüzünde kendinden memnun bir gülümsemeyle İliniçka'ya balıkları nasıl tuttuğunu anlatırken sazanların kızıl bakır renkleri gözünü aldı yine. İliniçka ölenleri görmeye gitmiş, gözyaşları içinde üzüntülü dönmüştü. "Gidip Anikuşka'yı görecek misin?" diye sordu. "Hayır, gitmeyeceğim. Hiç ölü görmedin mi? Yeter gördüklerim." "Gitmelisin, köylü bir garipser sonra. Son bir kerecek gitmedi derler. Sen beni rahat bıraksana İsa hakkı için. Çocuklarımın isim babası değildi, bir şey değildi. Ne diye gidip de bir son kerecik görecekmişim?" diye ihtiyar öfkeyle parladı. Cenazeye de gitmedi. O sabah erkenden kayığına atlayıp nehrin öte yakasına geçti. Bütün günü ormanda geçirdi. Ormandayken kilise çanının çaldığını duyunca elinde olmadan kasketini çıkarıp haç çıkardı. Sonra da papaza kızdı. "Çanı böyle uzun uzun çalmanın da alemi mi vardı? Bir kere çalardın biterdi. Bu ama tam bir saattir çalıyordu. Yararı neydi sanki? Milletin yüreğini dağlamaktan, durup dururken herkesin aklına ölümü getirmekten başka. Zaten sonbaharda her şey ölümü getiriyordu insanın aklına. Dökülen yapraklar, masmavi gökyüzünde uçup bağırışan kazlar, boynu eğik, pörsümüş otlar. Canını sıkacak bir olayla karşılaşmamak için Panteleimon çok uğraştı ama çok geçmeden yine yaman bir darbe yedi. Bir gün yemekten sonra Dunya pencereden bakıyordu. "Hah," dedi, "cephede ölen birini daha getiriyorlar. Arabanın arkasına bağlı eğerli bir ordu atı var. Çok çok yavaş sürüyorlar arabayı." "Adamın biri atları sürüyor, kaputunun altında yatan bir ölü var. Arabacının sırtı bize dönük, bizim köyden mi değil mi bilmem." Dunya gözlerini dikip baktı. Sonra yanakları bembeyaz kesildi. Ama bu, anlamsız bir şeyler fısıldadı. Ansızın keskin bir çığlık attı. "Grishka'yı getiriyorlar, onun atı." Haykırarak merdiven başına fırladı. İliniçka avcunu gözlerinin üzerine kapatıp masada oturdu kaldı. Panteleimon ağır ağır kalktı, kapıya doğru yürüdü. Körmüşçesine ellerini önüne uzatmıştı. Prokor Zikov bahçe kapısını açıyordu. Basamaklardan inen Dunya'ya bakıp neşesiz bir sesle "Konuk getirdik," dedi. "Beklemiyordunuz bizi değil mi?" "Grishka'mız, abicim benim," diye inledi Dunya ellerini vurarak. Genç kızın yaşlardan ıslanan yüzüne, basamaklarda dili tutulmuş öyle duran Panteleimon'a baktı kaldı Prokor. Neden sonra Dunya öyle konuşunca "Telaşlanmayın, yaşıyor," demeyi akıl edebildi. Tifüse yakalandı. Panteleimon bitkin sırtını kapıya dayadı. "Yaşıyor." Dunya ağlıya güle bağırdı ona. "Grishka yaşıyor, duydun mu? Eve getirmişler, hasta. Git anama söyle peki, ne duruyorsun orada öyle?" "Meraklanma sen Panteleimon Prokopievich. Sağ getirdim onu size ama sağlığını hiç sorma," dedi Prokor bir acele, atları avluya sokarken. Panteleimon birkaç kararsız adım attı. Sonra basamaklardan birine çöktü. Dunya kasırga gibi yanından geçip anasına iyi haberi iletmeye eve daldı. Prokor atları basamakların yanında durdurup Panteleimon'a baktı. "Ne oturup duruyorsun burada? Bir kilim getir de içeri taşıyalım." İhtiyar hiç konuşmadan oturuyordu. Gözlerinden sel gibi yaş akıyordu ama yüzü katıydı. Tek bir kas oynamıyordu. İki kere haç çıkarmak için kolunu kaldırdı, sonra düşündü. Alnına kadar elini götürmeye gücü yetmedi. Boğazında bir hırıltı, bir gurultu. "Aklın başından gitti bakıyorum," dedi Prokor adama acıyarak. "Keşke önden birisini gönderip haber iletseydim size. Aptallık ettim işte. Hem de ne aptallık. Neyse hadi kalk be Prokofievich. Hastayı burada dışarıda bırakacak değiliz ya. Nereden bir kilim bulabilirim? Yoksa kucağımızda mı taşıyalım?" "Dur hele birazcık," dedi Panteleimon boğuk bir sesle. "Dizlerimin bağı çözüldü. Öldü sanırım. Çok şükür. Hiç ummadım." Köhne mintanının yakasında düğmeleri koparttı, yakasını açtı, kocaman açık ağzıyla derin derin soluk almaya başladı. "Kalksana be Prokofievich, hadi kalk." Prokor sıkıştırdı onu. "Bizden başka kimse yok onu içeri alacak, var mı?" Panteleimon bir gayret doğruldu, basamaklardan indi, kaputun ucunu kaldırıp baygın yatan Gregor'un üzerine eğildi. Yine boğazı kabarmaya başlamıştı. Kendini tuttu. Prokor'a döndü. Bacaklarından tut sen, taşıyalım. Gregor'u konuk odasına götürdüler, soydular, yatağa yatırdılar. Dunya endişeli bir sesle mutfaktan seslendi. Baba, anam bir fena oldu, gel. İliniçka mutfakta yere serilmiş kalmıştı. Dunya yanında diz çökmüş, ihtiyar kadının kül gibi yüzüne su serpiyordu.
Koş koca karı, Kapitanovna'yı çağır, çabuk. Kan kesmesini bilir o. Söyle ona ananın kan kestirmesi lazım de. Söyle araçlarını alsın da gelsin, diye buyurdu Panteleimon.
Ama Dunya evlenme çağına gelmiş bir genç kızdı. Köyün içinden öyle başı açık geçemezdi. Hemen bir başörtüsü kaptı oradan. Bir acele başını sararken, çocuklar çok korktular dedi. Tanrım, bir günde neler gelmedi başımıza. Sen onlara göz kulak ol baba, ben şimdi geliyorum. Belki aynanın önünde de bir lahza durabilirdi ama şimdi artık kendini toparlayan Panteleimon ona öyle bir bakış attı ki kızcağız şimşek gibi fırlayıp kaçtı mutfaktan. Bahçe kapısından çıkarken Aksinya'yı gördü. Yüzünde tek damla kan kalmamıştı. Çite dayanmış duruyor, elleri cansız yanında sarkıyordu. Buğulu kara gözlerinde yaş yoktu ama öyle bir acıyla, öyle bir sessiz yakarışla bakıyorlardı. Dunya bir an için durdu, kendi de şaşarak isteksizce konuştu.
Yaşıyor, yaşıyor, tifüse yakalanmış.
Var hızıyla yan sokaktan koştu gitti. Koşarken esnek, oynak memelerini tutuyordu. Dört bir yandan meraklı kadınlar koşuştular Melekofların avlusuna. Aksinya'yı ağır ağır bahçe kapısından uzaklaşırken gördüler. Sonra birden adımları hızlandı. Başını öne eğdi, ellerini yüzüne kapattı. 25. Gregor bir ay içinde iyileşti. İlk Kasım sonuna doğru yataktan kalktı. Uzun boyu, İskelete dönmüş, sıska yüzüyle odanın içinde biraz yürüdü. Pencerenin yanına durdu. Yerde kulübelerin saz damları üzerinde parıl parıl, göz kamaştırırcasına ak yeni kar. Yan sokakta kızak ayaklarının izleri. Çitleri ağaçları maviye çalar bir kırağı örtmüştü. Batan güneşin ışınları altında ebem kuşağı renkleriyle parıldıyordu. Gregor pencereden bakıp durdu orada. Kendi kendine gülümsüyor, kemikli elleriyle bıyıklarını sıvazlıyordu. Hayatında böyle şanlı bir kış görmemiş derdin. Her şey olağanüstü, taze, anlamlı görünüyordu ona. Sanki hastalığı gözlerini keskinleştirmişti. Çevresinde yeni yeni eşyalar görmeye başladı. Yıllar var alıştığı eşyada değişiklikler görür oldu. Ondan beklenmedik bir merakla köyde, çiftlikte olup bitenlerle ilgileniyordu. Hayatında ne varsa yeni, gizli bir anlama varmıştı. Her şey dikkatini çekiyordu. Azıcık şaşkınlık dolu gözlerle önünde açılan bu yeni dünyaya baktı. Sade, çocuksu bir gülümseme dolaşıyordu yüzünde. Sert yüz çizgilerine, hayvansı gözlerine hiç de uygun düşmeyen bir gülümseme. Dudaklarının köşelerindeki haşin kıvrımları da yumuşattı. Zaman zaman evde çocukluğundan beri bildiği bir şeyi eline alıp inceliyor, kaşlarını çatıyor, sanki bir uzak yabancı ülkeden yeni gelmiş gibi, onu ilk kez görürmüş gibi bakıyordu. Bir gün İliniçka onu bir örekeyi elinde evirip çevirip incelerken gördü de şaştı. Anası odaya girer girmez Gregor hemen kaçtı örekenin yanından. Suçlu bir ifade geldi yüzüne. Dunya ağabeyinin kemikleri çıkmış sıska vücuduna baktıkça gülmeden edemiyordu. Odanın içinde don gömlek dolaşırdı Gregor. Eliyle donunu tutar, kamburunu çıkarırdı. İnce titrek bacakları kararsızdı. Otururken sırt üstü düşecekmiş gibi gelirdi ona. Korkup hemen bir şeye tutunurdu. Hastalığı sırasında uzayan kara saçları dökülmeye başladı. Kıvırcık, kırlanan perçemi seyreldi. Dunya'nın yardımıyla saçlarını kazıdı. Başını kardeşine çevirince Dunya usturayı elinden yere düşürdü. Karnını tutup yatağa yuvarlandı. Orada katıla katıla gülmeye başladı. Gregor sabırla bekledi kızın gülmesi geçsin diye. Sonra sabrı tükendi. Zayıf, titrek bir sesle ''Bana bak, fazla ileri gitme'' dedi. ''Sonra kendin utanırsın. Artık koskoca kadın oldun, biliyorsun.'' Sesinde az bir gocunma çizgisi vardı. ''Ah abicim, canım, iyisi mi ben gideyim? Hiç gücüm kuvvetim kalmadı. Bu ne hal görsen?'' Tıpkı bir korkuluğa döndün. Dunya gülme nöbeti arasında güç bela konuşabiliyordu.
Sen olsaydın seni görürdük. Al şu usturayı yerden, hadi. İliniçka da ondan yana çıktı. Ne kişniyorsun orada öyle, dedi kızgın bir sesle. Bırak avanaklığı Dunya. Ama ana, baksana haline şunun, dedi Dunya gözlerinin yaşını silerek. Kafasındaki yamrulara bak, tıpkı karpuza benziyor, öyle de kapkara. Ah, dayanamıyorum artık. Bir ayna ver bana, dedi Gregor. Ufacık ayna parçasına baktı, kendi de uzun uzun sessiz güldü. Niçin kazıdın saçlarını oğlum, dedi İliniçka hoşnutsuz bir sesle. Öyle bırakaydın daha iyiydi. Kel olmak mı daha iyiydi? Ama bu halinle de zaten... Aman be, şimdi sana da, dedi Gregor kızgın, fırçasıyla sabun köpürtüyordu. Sokağa çıkamadığı için evde bol bol çocuklarıyla vakit geçiriyordu. Onlarla her konuyu konuştu ama Natalya'dan pek söz açmadı. Fakat bir gün Polyushka ona sokulup sordu. Baba, anam hiç gelmeyecek mi artık? Hayır canım, oraya gidenler bir daha gelmezler. Nereye, mezarlığa mı? Bak canım, ölüler gelmez geri. Ama o hep mi öldü? Tabii ya, öldü tabii. Ama ben sandımdı ki bizi özler de gelir, diye güç işitilir bir sesle fısıldadı Polyushka. Sen hiç düşünme ananı canım, düşünme daha iyi, dedi Gregor çatlak bir sesle. Nasıl düşünmeyeyim? Ama onlar hiç mi gelmezler adamı görmeye? Azıcık, azıcık, hiç. Gelmezler. Hadi sen git Mişatka ile oyna. Gregor başını çevirdi. Hastalık irade gücünü azaltmıştı herhalde. Gözleri doldu. Çocuklar görmesin diye uzun bir süre yüzü cama dayalı pencerenin başında kaldı. Çocuklarla savaşa dair konuşmaktan hoşlanmıyordu. Oysa dünyada Mişatka'nın en çok ilgilendiği şeydi savaş. Sık sık babasının başının etini yerdi. İnsanlar nasıl savaşır? Kızıllar ne biçim adamlardır? Neyle öldürürler onları? Niçin? Gregor'un yüzü asılır, sinirli sinirli cevap verirdi. Yine mi başladın? Sana ne bu savaştan yahu? Yaz gelince nasıl balık tutacağız oltayla, onu konuşalım seninle. Balık iğnesi yapayım mı sana? Avluya bir çıkayım, sana hemen at kılından bir olta yapacağım. Ne zaman Mişatka savaştan söz açsa, içten içe büyük bir utanç duyuyordu. Çocuğun sade, basit sorularına ne cevap vereceğini bilemiyordu. Kim söyleyebilirdi niçin olduğunu? Kendi de bu soruların cevabını henüz bulamadığından belki. Yine de Mişatka'yı başından savması kolay olmuyordu. Babasının balıkçılık planlarını dikkatle dinler görünür, sonra yine soru verirdi. Baba, hiç savaşta kimseyi öldürdün mü sen? Ama sıkıyorsun beni artık. Onları öldürünce korkuyor musun? Onlar ölünce kan fışkırıyor mu? Çok kan akıyor mu? Bir tavuktan, bir koyundan da mı çok? Kes artık dedim sana. Mişatka bir an susar, sonra yine başlardı. Geçen de dedem bir koyun boğazladı. Ben korkmadım. Belki azıcık biraz korktum ama çok değil. Gönder şunu şuradan, derdi İliniçka kızgın. O da büyüyüp katil olacak. Çocuk değil, katil mübarek. Savaştan başka şey konuşmaz, başka bir şey bilmiyor. Herkesin çocuğu var. Hangisi ağzını alıyor bu kahrolasıca savaşı? Tövbe yarabbi. Gel buraya, al şu böreği de azıcık sus bari. Ama gün geçmiyordu ki savaş varlığını hatırlatmasın onlara.